Ayrım 14.
6. bölüm, sayfa 133. Aralık ayı kömür gibi kara bulutlarla geldi. Bulutlar sonunda yağmurlarını indirmeden önce günler boyunca köyün üzerinde toplandı. Bütün bölgede çiftçiler bir sonraki hasada hazırlanmak için ellerinden geleni yapıyordu. Ama birçoğu yiyecek aramakla o kadar meşguldü ki tarlaları bakımsız halde kalıyordu. Küçük miktarda darı ekebildiğimiz için ailemiz şanslıydı. Ayrıca gelecek aylarda bizi kurtaracak miktarda çeyrek hektarlık tütün de ekmiştik. Her gün tarlada çalışırken sırılsıklam ve çamur içindeki giysileriyle yavaşça yolda ilerleyerek iş arayan ganyoları görüyordum. Pazardaki darı fiyatları giderek arttığından yiyecek karşılığında çalışmak artık daha da zorlaşıyordu. Önceki gün 3 saat olan iş bugün 6 saate çıkmıştı ve karşılığında ödenen un miktarı aynıydı. Ganyolar ve diğerleri Şef Wimbe'nin evinde toplanmaya devam ediyordu çünkü şefin tarlaları muazzam büyüklükte olduğu ve bolca gübreyle ekim yapıldığı için depoda fazla yiyecek olacağını biliyorlardı. Aç insanlarla görüşmek ve annesinin arka kapıdan pala dağıtmasına yardım etmek Gilbert'in işiydi. Bir kişiye servis yaptıktan sonra yenisi geliyordu. "Odi, Odi," diyorlardı. "Kimse var mı?" "Biri daha," diyordu Gilbert. "Bu öncekinden de kötü." Her gün Gilbert'lerin evinden ayrılarak yol boyunca bizim evimize doğru yürüyüşlerini izlerken babamla birlikte onların yanında yürüdüğümüzü gözümün önüne getirdim. Bunun gerçekleşmesinin uzun zaman alacağını sanmıyordum. Çünkü kendi yiyeceğimiz de neredeyse tükenmişti. Daha önceki gün annem son darı kovamızı öğüttürmüştü. Bunun sadece 12 öğün anlamına geldiğini biliyordum. O gittikten sonra deponun kapısını açıp içeri baktım. Boş çuvallar yıkanmak üzere kenara atılmış kirli çamaşır yığını gibi duruyordu. Odanın doluyken, hayatımız normalken ve korkuyla yaşamadığımız zaman nasıl göründüğünü hayal etmeye çalıştım ama hatırlamak için bile enerjim yoktu. O gece babam bizi salona topladı. "Durumumuz düşünülürse," dedi, "günde bir öğün yememizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ancak bu şekilde yaşarabiliriz. Kardeşlerim ve ben durumu anlıyor ama detayları üzerinde tartışıyorduk. Sadece bir öğün yiyeceksek bu hangisi olacak?" diye sordu anne. "Kahvaltı," dedi Aşa. "Ben öğle yemeğini seviyorum," diye bağırdı Doris. "Hayır," dedi baba. "Akşam yemeği olacak. Gün içinde açlığı daha az düşünmek kolaydır ama kimse aç karnına uyumaya çalışmamalıdır. Akşamları yiyeceğiz." Ertesi akşamdan itibaren günde tek öğün yemeye başladık. Babam bizi yine salona topladı ve bir aile olarak yemeğimizi birlikte yedik. Şeva kültüründe, en azından köyde, kızlar asla babalarıyla, oğullar da asla anneleriyle yemez. Bu kibar bir şey olarak düşünülmez. Ya annenizin yanında gaz çıkarırsanız? Kendimi bildim bileli daima babamla ve amcalarımla birlikte yemek yedim. Bu arada annem ayrı bir odada kız kardeşlerim ve ablamla yerdi. Bizim kültürümüzde aile hayatı atalarımızdan gelen birçok kurala dayanır. Aile ilişkileri Amerika'daki gibi değildir. Kızlar babalarına, oğullar annelerine sarılmaz. İnsanlar köyde böyle bir şey görürlerse bunlar ne ahlaksız insanlar diye düşünür. Ve çocuklar ne olursa olsun karşı cinsten büyüklerine saygı duyarlar. Örneğin kız kardeşimi çağırıp kendisine 100 vaşa uzatırsam ve çabuk bakkala gidip ekmek al dersem parayı almadan önce bir dizinin üzerinde eğilir. Bizde böyledir. Dolayısıyla o gece salonda babam ve ben kardeşlerimle birlikte yere oturduk. Tahta masanın ucunda gaz dolu bir Nido kutusu titreşiyor, nemli havaya siyah dumanını yayıyordu. Annem elinde ılık su dolu bir sürahi ve leğenle geldi. "Her yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkarız." Kardeşim Doris sırayla herkesi dolaştı ve eller yıkandı. Sonra annem büyük bir tencereyi aldı ve kapağını kaldırdı. "İdare edin," dedi ve yerde bize katıldı. Alışkın olduğum Sima dağı yerine kasede tek bir gri topak vardı. Yemeğe bile benzemiyordu. Yakındaki diğer bir kasede taze hardal duruyordu. Çok geçmeden koku burun deliklerimize doldu ve topağı elden ele dolaştırarak birer parça kopardık. Tabak kullanmaya bile gerek görmemiştik. Hesapladığım kadarıyla herkes 7 kaşık yiyecek almıştı. Simamızı dakikalar içinde bitirdik ve sessizce yedik. Sonunda boğazımızdan bir şey geçtiği için mutluyduk. Ama anne ve babamın yüzünde mutluluktan eser yoktu. Hayatım boyunca onları hiç bu kadar perişan görmemiştim. Yiyeceğimizin tükenmesinden önceki hafta 22 Kasım'da annem bir kız daha doğurmuştu. Kültürümüz çocukların büyüklerine saygı duymasını gerektiriyorsa aynı zamanda özellikle vücutla ilgili konularda sorular sormamız da yasaklıyordu. Annemin aylardır şişmanladığının farkındaydım ama hiçbir şey söylememiştim. Köyde bir kadının hamile kalması asla tartışılmaması gereken açık bir sırdır. Sadece kadının kocası ve annesi ona büyüyen karnıyla ilgili sorular sorabilir. Bir çocuk bunun yüksek sesle konuşulduğunu duyarsa kesinlikle dayak yer. Hamile bir kadından söz etmenin bunun kadına büyülere karşı savunmasız hale getirdiğine inanılır. Birçok hamile kadın bebek doğana kadar kapalı ortamlarda kalır. Küçükler kardeşlerinin nereden geldiğini sorarsa şöyle denir. Bütün çocuklar klinikten gelir. Dolayısıyla annem ve babam eve yeni bir bebekle geldiğinde, küçük kardeşlerim kendilerinin de klinikten alındığını düşünerek heyecanla zıpladı. Ama annem ve babam çok endişeliydi. Yeni kardeşimin günler boyunca bir ismi bile olmadı. Sağlık bakımının zayıf olduğu köylerde birçok çocuk yetersiz beslenme, sıtma veya ishal yüzünden çabucak ölür. Açlık sezonlarında durum daima daha kötüdür. Bu yüzden isimler genellikle şartları veya ebeveynlerin en büyük korkularını yansıtır. Oldukça üzücü bir durum ama bütün Malawi'de Simhalitsa, ölüyorum zaten, Malazani, bitirin işimi, Maliro, cenaze, Manda, mezar taşı veya Pelantuni, beni hemen öldürün gibi isimleri olan erkek ve kadınlara sıklıkla rastlarsınız. Bunların hepsi kulağa uğursuz gibi gelen isimlerini haksız çıkarmış olanlardır. Birçokları yaşları büyüyünce isimlerini değiştirir. Babamın ağabeyinin yaptığı gibi. Büyük babam ve büyük annem ona intihar anlamına gelen Mizimange adını vermişler. O da daha sonra unutma anlamına gelen Musayvale olarak değiştirmişti. Anne ve babamın karşılaştığı zorluklara rağmen bebek sağlıklı doğmuştu. 3,5 kilo geliyordu. Ya sağlığı iyi olduğu için ya da bir kıtlık dönemine girerken sadece kör inanç uğruna annem ve babam ona Tiamike adını verdi. Yani Tanrı'ya şükür. Geriye yarım kova unumuz kaldığında ganyolara katılarak ülkede dolaşmaya başlamamızın uzun sürmeyeceğini anlamıştım. Ya bir mucize olmalıydı ya da en azından iyi bir fikir bulunmalıydı. Ertesi sabah babam zekice bir plan açıkladı. Bu büyüden bile çok daha riskli bir şeydi. "Bütün yiyeceğimizi satıyoruz," dedi. Aynı sabah annem son kalan unumuzu alarak pazarda satmak için soya fasulyesi ve şekerle karıştırıp zigumu kekleri hazırlamaya başladı. Plan yeni bir iş kurmak, kıtlıktan yararlanmak ve elde edeceğimiz kazançla yaşamaktı. Tabii bir şey kazanabilirsek. Tatlı yiyecek kokusu bütün gün her yeri sararak evden dışarı tarlalara doğru süzüldü. Yolda birkaç kişi bir şeyler umarak durdu ve kokuyu içine çekti. Kuşlar bile cesaret bulmuş, bahçede toplanarak hüzünlü bir melodi tutturmuştu. Koku bir hayalet gibi vücuduma giriyor, boş karnıma yerleşerek bacaklarını açıyor, rahat etmek için dirseklerini dayıyordu. Bu bir işkenceydi. Normalde annem kaseyi alıp dibini parmaklarımla sıyırmama izin verirdi. Annem tencereyi yıkamaya veya kırıntıları tavuklara vermeye hazırlanırken tencerenin dibini sıyırmak için yanına koşardık. Ama bu kez farklıydı. Annem her damlasını kullanmıştı ve tencere süngerle yıkanmış gibi görünüyordu. Geriye sadece tencerenin kendisi kalmıştı. O gece babam kırık bir masadan ve demir bir tabakadan kaba bir tezgah yaptı. Onu annemle birlikte İponga berber dükkanının önüne yerleştirdiler. Ertesi sabah annem işe başladı ve kekleri 3 kaşadan satmaya başladı. Kekler ağır, dolu ve çöreklerden veya Walkman'den daha ucuzdu. Bir kişinin bozuk parası varsa ve o bir torba un almaya yetmiyorsa kekler tek seçenekti. Bazı günler annem bütün kekleri 20 dakikadan kısa süre içinde satıyordu. Ülkede darı tükendiğinden beri pazar yerindeki iş adamları Tanzanya sınırını geçiyor, oradan tonla alıyor ve geri getirip satıyordu. Bu tüccarlardan biri babamın eski arkadaşı olan Bay Mangoshi'ydi. Annemin kek satarak kazandığı parayla babam Mangoshi ile bir anlaşma yaptı ve bir kova darı aldı. Annem onu değirmende öğüttü. Onun yarısını bizim için sakladı ve geri kalanı yeni kekler yapmak için kullandı. Bunu her gün tekrarladık. Kendimize yetecek kadarını ayırıyor, geri kalanını satıyorduk. Her gece bir topak sima hazırlamaya ve yanına bal kabağı yaprağı eklemeye yetiyordu. Aslında bu hiçbir şeydi ama her akşam onu yiyebileceğimizi bilmek, her nasılsa açlığı biraz daha az acı verici kılıyordu. Bu işte kalabildiğimiz sürece, diyordu babam, başaracağız. Kazancımız hayatta kalmak olacak. Bir süre sonra bir pazar sabahı annem satmak için keklerini hazırlarken tuhaf bir şey fark ettik. Bisikletle gelmiş iki genç adam bahçemizde ablam Annie ile konuşuyordu. Annem onları daha önce hiç görmemişti. Kardeşlerim izin almadan erkeklerle konuşamayacağı için neler olduğunu öğrenmeye gitti. Anne, bunlar Muntama'daki özel okuldan gelen iki öğretmen, dedi Annie. Yolun aşağısında oturan bir arkadaşlarını ziyarete gelmişler. Annie onlara eşlik etmek için izin istedi. Annie özel okulun karşısındaki ortaokula devam etmiş, dolayısıyla annem onların birbirlerini tanıdığını düşünmüştü. Aklına yanlış bir şey gelmediği için kabul etti ve pazar yerine gitti. O sırada babam yakınlardaki bir çiftlikte bir arkadaşını ziyaret ediyordu. Hafta sonu olduğu için de onun dışında hepimiz pazardaydık. Sadece 9 yaşındaki kardeşim Doris evle ilgilenmesi gerektiği için gelmemişti. Annem o gün öğleden sonra geri döndüğünde akşam yemeğinin hazır olmadığını gördü. "Neden ateş yakılmadı?" diye sordu Doris'e. "Ablan nerede?" "O adamlarla gitti. Daha geri dönmedi mi?" Doris omuz silkti. O akşam babam eve döndüğünde Annie'nin nerede olduğunu sordu. Annem de bilmediğini söyledi. Annie'nin daha fazla gecikmeden eve döneceğini umarak delikanlılardan söz etmedi. Yemekten sonra Annie hala dönmeyince babam yine sordu. Bu kez öfkeli görünüyordu. "Kızım nerede?" "Bilmiyorum." "Elbette biliyorsun. Sen annesisin. Söyle bana." "Lütfen, bilmiyorum." Annem o kadar endişelenmişti ki fenerini alıp yollarda ablamı aramaya başladı. Komşulara, pazardan gelen insanlara sordu ama kimse en iyi görmemişti. Birkaç saat sonra gözyaşları içinde geri döndü ve Doris'le konuştu. "Ne gördün, nereye gittiler?" Korkuya kapılan Doris anneme gerçeği söyledi. Annie o adamlarla gitmeden önce çantasını hazırlamıştı. Annie, Doris'e bunu kimseye söylememesini tembihlemişti. Annem Annie'nin odasına daldı ve bütün giysilerinin okul çantasıyla birlikte gitmiş olduğunu gördü. Geride kalan tek şey okul forması ve kitaplarıydı. Annem dönerken odada duran Tiamike'nin alt bezi çantasından bir şey sarktığını gördü. Şişeva dilinde yazılmış bir mesajdı. "Ben öğretmenle evlendim. Güvendeyim, endişelenmeyin." Babam odaya daldı ve annem mesajı yüksek sesle okudu. Annem dönerken odada duran Tiamike'nin alt bezi çantasından bir şey sarktığını gördü. Şişeva dilinde yazılmış bir mesajdı. "Ben öğretmenle evlendim. Güvendeyim, endişelenmeyin." Babam odaya daldı ve annem mesajı yüksek sesle okudu. Babam bunu duyunca büyük bir öfkeye kapıldı. Kim bu adam? Bilmiyorum. Bana kim olduğunu söyle hemen. Gidip onu bulacağım. Kim olduğunu bilmiyorum. Babamın avluda bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü, burun deliklerinin öfkeli bir öküzünkü gibi açılıp kapandığını duyabiliyordum. Odamdan çıkmaya cesaret edememiştim çünkü sadece orada olduğum için beni dövmesinden korkuyordum. Yalan söylüyorsun. Onu benden gizliyorsun. Kızım nerede? Gidip kızımı geri getir. Nerede olduğunu sen biliyorsun. Sana bilmediğimi söyledim, dedi anne. Annie Form 2 sınavını yeni vermişti ve lise 1. sınıfı başlamaya hazırlanıyordu. Annem ve babam onunla o kadar gurur duyuyordu ki onu bütün akrabalarımıza ve pazardaki tüccarlara övüyorlardı. Babam sık sık kardeşlerimle oturur ve şöyle derdi. Şehirdeki bankada çalışan bir kız gördüm. Tıpkı sizin gibi. Annem ve babam ilkokulu bitirememişlerdi. İngilizce konuşamıyor, hatta iyi okuyamıyorlardı. Sadece sayıların dilinden, alım-satımdan anlıyorlardı ama çocukları için daha fazlasını istiyorlardı. Bu yüzden kıtlığa ve diğer sorunlara rağmen babam ne yapıp edip parayı denkleştirmiş ve Annie'nin okulda kalmasını sağlamıştı. Şimdi ise Annie veda bile etmeden gitmişti. Kızımı ve bütün paramı kaybettim diye bağırdı babam. Kızım aptalın teki. Ah onu bir bulayım. Ama çok geç olduğunu kendisi de biliyordu. Annie'nin muhtemelen o geceyi sevgilisiyle geçirdiğinin farkındaydı. Onları ayırmayı başarsalar ve evlenmelerini engelleseler bile kardeşim kendini kirletmiş ve ailemizi utandırmış olacaktı. Bir daha asla bizimle aynı evde yaşayamazdı ve bu düşünce babamı kahrediyordu. Annie'nin evlendiği adam Mike adında bir öğretmendi. Aylar önce Muntuntama'da tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlardı. Mike, önceki gün kimseye görünmeden gelmiş, ablama, seni almaya geleceğim, artık bu köyde yaşamanı istemiyorum, demişti. Arkadaşı şaşırtmacı olsun diye yanında gelmiş, çantayı alıp önden gitmişti. Böylece kimse Mike ve ablamı birlikte gördüğünde herhangi bir şeyden şüphelenmeyecekti. İkisi geceyi bir arkadaşlarının 34 numaralı çiftlikteki evinde geçirmiş, sonra da ertesi sabah Mike'ın Nişçisi'deki evine gitmişlerdi. Normal bir flört döneminde kız bir erkekten yeterince hoşlanırsa ona gelip ailesiyle tanışmasını söyler. Erkek peş peşe birkaç hafta sonu ziyarete gelir. Her şey yolunda giderse ve adam aileyle güvende olduğuna inanırsa evlenme teklif eder. Peki gidip dayımla konuşayım der kız ve gidip konuyu annesine açar. Annesi babayla, o da karısının erkek kardeşi veya ağabeyiyle konuşur. Dayı damadın dayısına yaklaşır ve ikisi görüşürler. Gelinin dayısı başlık parasını belirler. Genellikle 1000 kaşa veya daha üzerinde nakit para ya da bir inek gibi canlı hayvan ister. Gelinin dayısına aile adına konuşması karşılığında da para verilebilir. Bütün bunlar daha düğün bile planlanmadan önce olur. Başlık parası enna ek olarak damadın ailesi tören ve resepsiyon masraflarını da karşılar. Bütün yiyecekler, içecekler ve ulaşım. Eğer erkek zenginse çok fazla para harcar. Bir erkek için düğünler oldukça pahalıdır. Bu da Malawi'de neden bu kadar çok genç ve bekar erkek olduğunu açıklar. Ablam Annie'nin nişanlısı bunların hiçbirini yapmamıştı. Ablam ortadan kaybolduktan 3 hafta sonra babam Mike'ın ailesinden bir mektup aldı. Evlendikleri ve çiftin Nişisi'de yaşamaya karar verdiği açıklanıyordu. Ayrıca babamın başlık parasını nasıl alabileceği de belirtilmişti. Sözü edilen miktar birkaç yüz kaşa olmasına rağmen onun bile sadece yarısı gelmişti. Ablamdan da ancak bir yıl sonra tekrar haber alabilecektik.